Ayrım 11, sayfa 107. Berke ve Amber'in için ne Selçuk'un yeniden evlenmesi ne de onların onuruna verilen aile yemeğine davet edilmemeleri önemli olmuştu. Amber'in kafi derecede zararını görmüş oldukları ilişkilerden ne kadar uzak kalırlarsa o kadar güvende olduklarını hissediyordu. Gerçi büyük aile söz konusu olduğunda kocasının gönül kırıklığını seziyordu ama bu konuda yapacak bir şey yoktu. Herkes kendi yolunu seçmiş, kimin yanında duracağına, kimi dışlayabileceğine karar vermişti. Şu an çoğunun ihtiyacı Selçuk'la iyi geçinmekti. Bu duruşun ardında aile bütünlüğünü korumak gerekçesi, Berke'ye yapılanlardan sonra pek inandırıcı gelmese de, insanlar birkaç kez üst üste düşündüklerine ve söylediklerine inanmaya başlıyorlardı. Selçuk, artık riske atılamayacak kadar önemli bir yere gelmişti. Ve uzun zamandır neredeyse tek başına kararlarla yürüttüğü işin iç yüzünü pek bilen kimse kalmadığından, bundan sonrası için sorumluluk almak isteyecek kimse de yoktu. Tarih ve talih bir kez daha Selçuk'tan yana çalışıyordu. İçeri girip çıkışı, her ne kadar ailenin ismine o güne dek yaşanmamış bir gölge düşürdüyse de, şeytanın elçisi şahsen bu durumdan karlı çıkmıştı. Ve uzun zamandır onu sessizce izleyen şeytanın yeryüzündeki suretini ziyaret günü gelmişti. Selçuk tepedeki ağaçların arasından ilerledi. Bahçenin burnunda durdu ve yaz güneşinde ihtişamla parıldayan boğaz içini izledi. Olduğu yerde geriye döndü, ağaçların arkasında geniş bahçenin içinde yükselen üç katlı kagir, aşı boyası renkli binaya baktı. Bahçe düzenlemesi de bitince taşınmaya hazırdı. Memnuniyetle sırıttı. Çok iş çıkarmıştı eski bina ama değmişti. Tam kendisini içinde yaşarken görmek istediği bir kartal yuvasıydı. Sol elini pantolonunun belinden içeri soktu. Baş parmağı dışarıda kaldı. Dudaklarını gülümseyerek büzdü. Yukarıya doğru yuvarlanan çenesindeki sakalı kaşır gibi sağ elinin parmaklarıyla okşadı. Yeni hayatına çok uygun olacak dedi boğuk, kısık ses. Selçuk, eli çenesinde irkilerek döndü. Sesin sahibi arkasında durmuş, gözleri kor gibi parıldayarak ona bakıyordu. Sen, diye mırıldandı Selçuk hayretle. Hayrete düşmeyecek gibi değildi. Karşısındaki şeytandı ama bu kez her zamankinden fazla ona benziyordu. Üstelik artık çırılçıplak değildi. Üzerine aynen Selçuk gibi bir blue jean ve kollarını dirseklerine kadar kıvırdığı beyaz gömlek giymişti. Ayağında Burlington spor ayakkabılar vardı. O ürkütücü kuyruğu pantolonunun içinde gizlenmiş olmalıydı. Görüntüsü aynen insan, aynen karşısında kendisine şaşkın bakan elçisi gibiydi. Sen diye tekrarladı Selçuk. Şeytan arsız bir gülümsemeyle bedenini belinden arkaya doğru gererek jean'inin belinde duran sol elini biraz daha içeri itti. Sağ eliyle çenesindeki sakalı sıvazladı. Yarattığı tesirden memnun olduğu belliydi. Evet dedi. Nasıl buldun yeni halimi? Yeteri kadar benzememiş miyim sana? Selçuk kelimeler dudaklarında kaybolarak çok şaşırdım diye mırıldandı. Nasıl olur da bu kadar ben olursun? İblisin gırtlaktan gelen kısa kahkahası ağaçların arasında sıcak bir rüzgar gibi esti. Dallar hareketlendi. Sonra sağ bacağını solun önüne atıp ayakkabısının burnunu toprağın üzerinde ileri geri oynatırken konuştu. Böyledir bu iş. Sen bana ne kadar benzersen ben de bir o kadar sana benzerim. İlişkimiz ilerledikçe, girifleştikçe daha da çok benzeyeceğiz. Selçuk karşısında birebir kendini izliyor olmaktan rahatsız, ellerini olduğu yerlerden çekti. Bir an için kollarını nereye koyacağını bilemedi. Sonunda iki elini de pantolonunun ceplerine soktu. Birden farkına vardı ki kendi bacaklarının duruşu aynen şeytanınki gibiydi. Bacaklarını iki yana açtı, şeytan güldü yine. Nasıl neredeyse sen beni taklit ediyor gibiydi poz, değil mi? Anlayamıyorum dedi Selçuk. Bana bu kadar da benzemen gerekiyor mu ki? Şeytan pozunu bozdu, ona doğru yaklaştı, ellerini pantolonunun cebine sokarak cevapladı. Bu benzerlik bizi birbirimize daha sıkı bağlayacak. Üstelik insan içine karışmam için bu harika bir kamuflaj olacak. Şimdi artık senin olduğun her yerde ben de rahatlıkla boy gösterebilirim. Daha önce neden yapamadım bunu? Kuluçka dönemi yaşamamız gerekiyordu. Senin bana hazır olduğundan emindim ama bir de bu dünyanın şartları ve diğer insanlar ve melekler faktörü var. Onları göz ardı edemezdim. Binlerce yıldır edindiğim tecrübeleri hiçe saymak olurdu. Peki, şeytan sağ elini cebinden çıkarıp onun omzuna koydu. Bedeninin görüntüsü değişmişti iblisin. Ama avucunun dokunduğu yerde yarattığı cehennem sıcaklığı Selçuk'un hep hatırladığı gibiydi. İblis devam etti. Şu son zamanlarda hiç görünmedim sana farkındaysan. Sesimi de duymadın. Selçuk birden geçirdiği zor anlarda şeytanının yanında olmayışını ve kendisini ne kadar yalnız bırakılmış hissettiğini hatırlamıştı. Buruk bir sesle sordu. Evet, o belalı günlerde neden yanımda olmadın? Şeytan, elçisini teselli etmek ister bir tavırla elini onun omzuna attı ve sırtından dostça bir tavırla sarılarak yüzünü boğaza doğru döndü. Ağır adımlarla bahçenin, boğazın Karadeniz tarafına bakan yönüne doğru yürümeye başladı. Selçuk'u yanında yürütürken bir taraftan da bir öğretmen edasıyla tane tane konuşuyordu. Olamazdım. Az önce dediğim sebeplerden. Dedim ya, senin ve benim dışımda faktörler vardı. Aleyhimize oluşabilecek. İlişkimizin ve işbirliğimizin sağlamca oturması için tarihin de bizden yana işaret vermesi gerekti. Selçuk alaylı ve acı bir ifadeyle gülerek, yani benim içeri tıkılmam bir talih eseri miydi diye sordu. İki çınar ağacının arasında durmuşlardı. Gayet tabii dedi şeytan. Gayet tabii. Bazen şanssızlıklar yeni şanslar doğurur. Neydi o? Siz insanların bir lafı var. Öldürmeyen güçlendirir diye. İşte öyle bir şeydi senin yaşadığın. Ve yalnız aşman gerekiyordu ki ben de bundan sonra sana yatırım yapmamın gerçekçi ve yararlı olduğunu görebileyim. Peki, İblis Selçuk'un sırtındaki elini arkadaşla bir tavırla birkaç kez üst üste vurdu. Başardın dedi. Daha doğrusu sen şahsen bir şey başarmadın ama şansın da bize yardımcı olacağını gösterdi. Yani yine sizin deyiminizle Tanrı yürü ya kulum dedi. Selçuk'un birden içi ürperdi. Hapisteyken Allah'la yeni baştan tanışmış olduğunu ve artık sadece ondan medet ummaya hazırladığını hatırlamıştı. Şeytan yine o boğuk kahkahalarından birini attı. Merak etme dedi. O zamanki düşüncelerinin samimi olmadığını biliyorum. Ben biliyorsam Allah çoktan biliyordur. Ne onu ne beni inandıramazsın zaten. Senin bunu göz boyamaca kullanacağını Allah daha senin aklından geçerken biliyordur. Dolayısıyla seni baştan kale almamış olan o ilahi güce karşı vicdan azabı çekmene gerek yok. Yani benimle işbirliği yapmakla onu aldatıyor değilsin. Senin hırslarını yerine getirmen için diğer insanları inandırman yeterli. Selçuk yüreğine yerleşen korkuyla onun sözünü kesti. Ama ben gerçekten Allah'tan başka kurtarıcım kalmadığına inanarak ona yaklaştım. Şeytan kahkahayla kolunu onun omzundan çekti, yüksek sesle gülerek avuçlarını birbirine vurdu. Kendisini tutamıyor, kahkahalarla gülüyordu Selçuk. Ne oluyor gibilerinden onu izledi. Sonunda iblis sağ elini göğsüne koyup derin nefeslerle eğlencesini noktaladı. Çok komik bir şey mi söyledim diye sordu Selçuk alınmış bir sesle. Şeytan ciddileşmişti. Onun gözlerinin içine baktı, göz bebeklerinde korlar yanıp sönüyordu. Selçuk içinin alev aldığı hissine kapıldı. Evet dedi diğeri, onun kulağına doğru sıcak bir fısıltıyla. Evet, çok komikti söylediğin. Senin gibileri iyi tanırım, hem de çok iyi. Senin gibiler için hırslarını, kıskançlıklarını, arsız emellerini yerine getirmek için her şey mübahtır. İhtiraslarınızı galibiyete taşıyacak yol bir cenk yoludur sizler için. Kazanma uğruna başka her şeyden vazgeçilebilir, her şey yaşanabilir, her şey söylenebilir, her söz verilebilir. Yeter ki bu cenk sizi tepeye taşısın. her türlü gibi olabilirsiniz. Her şeyi gibi yapabilirsiniz. Selçuk huzursuz, onun lafını yine kesecek gibi oldu ama şeytan işaret parmağını onun dudaklarına koyarak izin vermedi ve kendisi devam etti. Senin gibilerin en güzel tarafı nedir bilir misin? Bence bunun kendin bile farkında değilsindir. Başkalarına inandırmak istediğiniz şeye kendiniz öyle bir inanmış gibi yaparsınız ki bir müddet sonra gerçekten inanmış olduğunuza inanırsınız. Selçuk, onun kelime oyunu içinde anlattıklarında kendini görmeye çalıştı, sorarak baktı. Şeytan, ağacın arkasındaki mermer bahçe bankına yerleşirken yanını işaretle onu oturmaya davet etti. Sağ bacağını solunun üzerine attı ve tembelce sallarken devam etti. Bu, mücadele yolunda harika bir taktiktir. Zira senin yolunda kalmanı sağlar. Vicdan azabı, ruhsal yorgunluk, iç hesaplaşmaları gibi gereksiz duyguları devreden çıkarır. Bunlar bizim için marazi duygulardır, unutma. Sen başkalarına pazarlamak istediğin kimliğini haklı çıkaracak, masum, hatta mağdur gösterecek her yolu sahipleneceksin ki bu marazlar başarını engellemesin. Bu nasıl olacak diye sorarken Selçuk'un şeytanının kalbini kırmaktan çekindiği belliydi. Nasıl olacak? Hem gerçek bir mümin gibi davranıp hem de seninle çalışmak. Şeytan güldü. İşte dedi. İşte kendin söyledin. Neyi? Benim söylediğimi tekrarladın işte. Farkında mısın? Gibi dedin. Yapacağın zaten bu. Aynen bilinç altında inandığın da bu. Gerçek bir mümin gibi davranacaksın. Selçuk kendi tuzağına düşmüş olmaktan şaşkın, şeytanına ürküntüyle baktı. İblis her konuda ondan çok öndeydi. Öyle mi dedim gerçekten diye sordu. Şeytan memnun, gerinerek arkasına yaslandı. Kollarını başının altında birleştirdi. Selçuk kanepede otururken kendisini seyrediyor gibi oldu. Ah evet, aynen böyle dedin diye cevapladı İblis. Şayet gerçekten yüreğinde inandığın bir şey olsaydı, Allah yolunda yaşamak gibiyi kullanmazdın. Laf gelişi, işte inancının o laf ola olduğunun bir göstergesi daha. Hiç konuşma, gittikçe batarsın. Bütün hırslarından, kıskançlıklarından, nefretlerinden, megalomaninden sıyrılabiliyor olsaydın, ne gibiyi ne de laf gelişi tamamlamasını kullanırdın. Kalbin izin vermezdi. Ama unutma, kalbin seni senden iyi tanır. O sahip olduğu ışığı senden iyi bilir. Ve ne mutlu bana ki senin kalbinde idare lambasınınki kadar bile ışık yok. Selçuk, daha az önce yeni mülkünü ve manzarasını izlerken duyduğu keyfi çoktan kaybetmişti. Ne o, sanki kendini bulmuş da kaybetmişsin. Hiç üzülme dedi şeytan. Seninle merhabalaştığımız günden beri değişen ne var ki? Sen hep aynı adamsın. Sadece şimdi elinde çok daha fazla güç var. Her şey senden yana çalışıyor. Arada gelişen bu Allah'a yaklaşmak sevdan da senin çaresizlik içinde mücadelende kullanmak üzere seçtiğin bir kurnazlık. Belki de bu kadar kendinin farkında değildin. Onun için söylediklerime şaşırdın. Zaten inan, sen aynı bildiğim adam olmasan burada seninle bu kadar vakit harcar mıyım? Yol göstermemi bekleyen daha nicesi varken. Ama seninle artık bir hukukumuz var ve çok yol kat ettik. Bak, sayende insan gibi görünmeyi başardım. Bu senin bana ne kadar benzediğinin işareti. Bunu da unutma. Selçuk cevap veremedi. Bütün duydukları çok ağır gelmişti. Hazmetmeye çalışıyordu. Şeytan yavaşça ayağa kalktı. Çenesindeki sakalı sıvazlayarak onu izledi. Ve hadi seni biraz yalnız bırakayım artık dedi. Sonra bakışlarını bahçede ve devasa binanın üzerinde dolaştırdı. Çok güzel olacak. İyi bir iş yaptın burayı almakla. Tadını çıkaracağımızdan eminim. Geldiğimde arkanda durup hayallerini izledim seninle beraber. Aile fertlerine, diğer iş adamlarına, bankacılara iyi hava atacağız bitince. Sahi bu arada sana bir sır vereyim. Selçuk merakla bakarak dinledi. Ailenle ilgili artık bir engelin kalmadı. Nasıl yani? İçeri girişin onları öyle zor durumda bıraktı ki dışarı çıkman ve tekrar işin başına geçmen onları rahatlatmaya yetti. Hele teyzenin verdiği yemekte herkesin gelmesi seni tam atlamış oldu. Biri hariç diye mırıldandı Selçuk. Şeytan omuzlarını silkerek ne fark eder ki dedi. Zaten Berke'yi aileden saymıyordun değil mi? Öyle gibi. Ah, bayılıyorum sana. İşte benim adamım. Hadi artık silkin şu durgunluktan. Ailen sebep olduğun bir hatadan, bir beceriksizlikten veya kötülükten sonra sorgusuz sualsiz seni atlamışsa bundan sonra en rahat çalışma zamanıdır. Şimdi yolun her zamankinden daha açık. İnan bana. Şeytan bugünlük öğretisinin bittiğine karar vermiş olmalı. Susarak yüzünü tekrar denize doğru döndü. Güzel manzara dedi. Hem de çok güzel. Selçuk aklı hala demin konuşulanlarda isteksizce ama ancak bahçenin ucundan ve evin en üst katından görünüyor manzara dedi. Öyledir diye mırıldandı şeytan. Bu senin için bir örnek adeta. Hayatın tadını çıkarmak için ya iyice yukarıya çıkmak ya da en uca kadar gitmek gerekir. Senin için de öyle mi? Beni karıştırma. Benim varlığım ve zevklerim ancak elçilerimin cesareti ve hırsları kadar gelişir. Seni seçmemin ve sevmemin sebebi de bu zaten. Sayende dünyada çok özel bir yerim olacak. Şeytan veda anlamında elini kaldırıp uzaklaşmaya başlamıştı ki birden durdu ve ah dedi. Kusura bakma. Bu arada tebrik etmeyi unuttum evliliğin için. Teşekkür ederim. Hatırlıyor musun? Sana ilk gördüğümde söylediğimi. Hangisini? Zamanı gelince spermlerinin karakterine en uygun rahmi bulacaksın, eminim demiştim. Hırsız, arsız ve azimli bir rahim. Selçuk, şeytanının pervasız konuşmasına içerlemişti. Yerinden kalktı. Hakkında konuştuğun benim karım. Şeytan gülümsedi. Ben de patronum ama. Kaldı ki ben bunları kimseye gererek söylemedim. İnsanoğlu için basit, avam kabul edilen her şey benim kompleks yapım için besleyicidir, unutma. Selçuk sırtını ona dönüp ağaçların arasında uzaklaşan benzerini izlerken ensesinde soğuk bir ürperti dolaştı. Kollarını göğsünde çapraz yapıp bedenine sardı. Durduğu yerde tutunduğu vücudun kendisine ait olduğundan emin olmak ihtiyacı hissetmişti. Zira gitmekte olan gerek fiziği gerekse omuzlarını kısmış yürüyüşüyle kendinin birebir aynısıydı. Onu izlerken kendi sırtını dikleştirmek ihtiyacını hissetti. Kendini bu kadar beğenmesine rağmen demek bu kadar eziklik duygusu taşıyordu bedeni. Eğer şeytanı kopyasıysa bedenini ilk kez aynadan başka bir yansımada bu kadar net görüyordu. İşin fenası şeytani bir güç hissetmesine rağmen vücut dili olarak çok karizmatik bulduğu duruşunun, yürüyüşünün, tavırlarının şeytandaki yansımasını izlerken hiç de etkili görünmemişti. Bunları düşünürken iblis yok olmuştu bile. Selçuk kapı girişinden birinci kata kadar sarmaşıkların sardığı binanın önünde durdu. Artık içeri girip katları, odaları dolaşmak ve burada neler yapmak istediğine dair düşünmek için keyfi kalmamıştı. Bir an evvel eve gidip mümkünse yalnız kalıp şeytanla konuştukları, daha doğrusu şeytanının ona anlattıkları üzerinde düşünmek ihtiyacı vardı. Toprağa kaplamış, yaban otlarını def etmek ister gibi sağ ayağını olduğu yerde sert bir hareketle ileri geri oynattı. Sol elini pantolonunun cebine soktu, sağ eli sakalında ön bahçede bekleyen şoförlü Mercedes'e doğru yürümeye başladı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Blue Jean, BlueJean, Burlington, BurlingtonMercedes, MERCEDES.